Ayrım 39.
65. Tugay 1. Taburdan Yüzbaşı Rogelio Gomez'im ben. General Goz'un karargahının nerede olduğunu soruyorum dedi Gomez. Nöbetçi kapıyı aralayıp nöbetçi onbaşısını çağırın diye seslendi içeriye. Tam o sırada yolun dönemecinde kocaman bir karargah arabası göründü. Araba bir daire çizerek Andres ve Gomez'in nöbetçi onbaşısını bekledikleri kocaman taş binaya doğru yaklaştı. Onların yanına doğru gelip kapının dışında durdu. Fransız ordusunda Chasseur Sepiad'in giydiğine benzer kocaman haki bir bere giymiş, sırtında bir palto olan, bir harita çantası taşıyan ve kocaman paltosun beline bir tabanca bağlamış, iri yarı, yaşlı ve hantal bir adam, uluslararası tugaylar üniforması giymiş iki adamla birlikte arabanın arkasından indi. Andres'in hiçbir şey anlamadığı, eskiden berber olan Gomez'in ise ancak birkaç sözcük bildiği bir dilde Fransızca konuştu şoförüyle. Şoförü arabayı kapıdan çekip kapalı bir yere götürmesini söyledi. Öbür iki subayla birlikte kapıdan içeri girerken Gomez adamın yüzünü ışıkta iyice seçti ve onu tanıdı. Bu adamı siyasal toplantılarda görmüş, onun yazdığı ve Fransızcadan çevrilen makalelerini Mundo Obrero'da sık sık okumuştu. Çalı gibi kaşlarını, sulu gri gözlerini, çenesini ve çenesinin altındaki sarkık gerdanını tanımıştı. Gomez bu adamı Karadeniz'de Fransız donanmasındaki ayaklanmaya ön ayak olan Fransa'nın büyük, çağdaş devrimcilerinden biri olarak tanıyordu. Bu adamın uluslararası tugaylarda önemli bir siyasal yeri bulunduğunu biliyordu. Yine biliyordu ki bu adam Gözün karargahının yerini de pekala bilir ve kendilerini oraya götürebilir. Bu adamın zamanla gerek evinde, gerekse siyasal yaşamındaki düş kırıklıklarıyla, acılarla, gerçekleşmemiş tutkularıyla ne hale geldiğini bilmiyordu ama. Ona soru sormanın insanın yapabileceği en tehlikeli şeylerden biri olduğunun farkında değildi. Bundan habersiz olan Gomez, öne doğru bir adım atarak bu adamın yolunu kesti. Sıkılı yumruğuyla selamlayarak, ''Yoldaş Marty'' dedi, ''Biz General Goz'a bir mesaj götürüyoruz. Bizi onun karargahına yollayabilir misiniz? Çok önemli.'' Uzun boylu, iri yarı ihtiyar fırtlak kafasıyla Gomez'e bakıp sulu gözleriyle onu adam akıllı inceledi. Burada çıplak elektrik ampulü ışığında bile serin bir gecede açık bir arabayla yeni gelmiş olmasına karşın kül rengi yüzünde çürümüş gibi bir görünüm vardı. Yüzü çok yaşlı bir hastanın pençesi altında bulunabilecek leş artıklarından yapılmış gibiydi. ''Ne götürüyorsunuz yoldaş?'' diye sordu Gomez'e güçlü bir Katalan ağzıyla. Gözleri Andres'e gitti yan yan. Üzerinde dolaştıktan sonra yeniden Gomez'e döndü. Kendisine karargahında teslim edilmek üzere General Goz'a bir mesaj yoldaş Marty. Mesaj nereden geliyor yoldaş? Faşist hatlarının gerisinden dedi Gomez. Andre Marty mesajı ve öbür kağıtları almak için elini uzattı. İki adama bakıp kağıtları cebine attı. Nöbetçi onbaşısına ikisini de tutuklayın dedi. Üstlerini iyice arayın. Onları istediğimde de bana getirin. Mesaj cebinde kocaman taş evin içine doğru yürüdü. Nöbetçi odasının dışında Gomez ile Andres'in üstleri aranıyordu. Muhafızlardan birine bu herifin nesi var diye sordu Gomez. Estaloco dedi muhafız. Delinin tekidir. Yok, çok önemli bir siyasal kişidir o dedi Gomez. Uluslararası tugayların genel komiseridir. Apesar de eso, Estaloco dedi nöbetçi onbaşı. Her ne olursa olsun delinin tekidir. Faşist hatlarının gerisinde işiniz ne sizin? Adam üzerlerini ararken bu yoldaş oradan gelen bir gerilla dedi Gomez. General Goz'a bir haber getirmiş. Kağıtlarıma göz kulak ol, parayla ipe bağlı kurşunu kaybedeyim deme. Guadarrama'da ilk yarayı bu kurşunla aldım. Tasalanma dedi onbaşı. Her şeyi bu çekmeceye koyacağım. Goz'un nerede olduğunu niçin bana sormadınız? Sormaya çalıştık. Nöbetçiye sordum, o da sana seslendi. Ama o sırada bu kaçık geldi, siz de ona sordunuz. Ona kimsenin hiçbir şey sormaması gerek. Delidir o. Sizin göz yolun ilerisinde, buradan 3 kilometre ötede, sağda, ormandaki kayalıklarda. Şimdi bizi bıraksan da gitsek onu olmaz mı? Olmaz. Bu iş kelleme mal olur sonra. Sizi o delinin yanına götürmek zorundayım. Ayrıca sizin mektup da onda. Peki, birine de bu durumu anlatamaz mısın? O olur dedi onbaşı. Göreceğim ilk sorumlu kişiye anlatacağım durumu. Hepsi onun kaçık olduğunu biliyor. Onun hep büyük bir adam olduğunu düşünmüştüm dedi Gomez. Fransa'nın görkemli kişilerinden biri olarak bilirdim onu. Görkemli olsun, ne olursa olsun dedi onbaşı elini Andres'in omzuna koyarak. Ama herif bir tahta kurusu kadar çılgın. İnsanları kurşuna dizmek hastalığı var. Gerçek mi bu? Komoloyes dedi onbaşı. Bu yaşlı herif vebadan daha çok insan öldürmüştür. Mata Masquiela Peste Bubonisia. Ama bizim gibi faşistleri öldürmez. Cueva, ilgisi yok. Mata Vicos Raros. Garip şeyleri öldürür. Troçkistleri, yoldan çıkmışları, her tür az rastlanır hayvanları. Andres bunlardan tek kelime bile anlamamıştı. Escorial'deyken onun emriyle kaç kişi öldürdük bilmem dedi onbaşı. İdam mangası hep bizden kurulur. Tugay'ın adamları kendi adamlarını vurmazlar. Özellikle Fransızlar. Güçlükleri önlemek için hep bize yaptırırlardı bu işi. Fransızları kurşuna dizdik. Belçikalıları kurşuna dizdik. Başka milletlerden insanları kurşuna dizdik. Her türden. Tiene mania da faciler gente. Hep siyasal nedenlerden. Kaçıktır bu herif. Perfica masque el salvarsan. Salvarsan'dan daha iyi temizleyicidir. Ama birine bu mesajdan söz edeceksin değil mi? Elbette arkadaş, elbette. Bu iki tugayda herkesi tanırım ben. Herkes buradan geçer. Hatta çok az İspanyolca konuşmasına rağmen Rusları bile tanırım. Bu kaçın İspanyolları kurşuna dizmesine izin vermeyiz. Ya mektup? Mektup da öyle. Tasalanma yoldaş. Bu kaçıkla nasıl başa çıkılacağını biliriz biz. Sadece kendi insanları için tehlikelidir o. Şimdi nasıl biri olduğunu anladık onu. Andre Martin'in sesi duyuldu. İki tutsağı getir. Küreyes Escarun Trago diye sordu onbaşı. İçki ister misiniz? İsteriz elbet. Onbaşı bir dolaptan bir şişe anis çıkardı. Gomez de Andres de bir yudum aldılar. Onbaşı da içti. Eliyle ağzını sildi. Vamanos dedi. Yudumladıkları anisin yakıcılığıyla ağızları, karınları ve yürekleri ısınmış olarak nöbetçi odasından çıkıp salonda yürüdüler. Sonra Martin'in haritasını önüne yayıp generalcilik oynadığı, kırmızı mavi kalemi elinde upuzun bir masanın gerisinde oturduğu odaya girdiler. Bu Andres için fazladan bir şeydi yalnızca. Bu gece bir sürü şey olmuştu. Hep bir sürü şey olurdu. Kağıtların düzgün, yüreğinde temiz olduğu sürece başın derde girmezdi. Sonunda seni bırakırlar, sen de yoluna giderdin. Ama Inglis bu işin gecikmeye gelmeyeceğini söylemişti. Şimdi köprü işine katılmak için geri dönemeyeceğini iyice aklı kesmişti Andres'in. Ama vermeleri gereken bir mesaj vardı. Bu masada oturan ihtiyar da o mesajı cebine tıkmıştı. Orada durun dedi Marty bakışlarını kaldırmadan. Dinleyin beni yoldaş Marty diye patladı Gomez. Anis öfkesini daha da kabartmıştı. Bu gece anarşistlerin cahilliği yüzünden yolumuzdan bir kez alıkonulduk zaten. Sonra bürokrat bir faşistin tembelliğiyle karşılaştık. Şimdi senin bu komünist kuşkuculuğun. Kapı ağzını dedi başını kaldırmaksızın Marty. Toplantı yapmıyoruz burada. Yoldaş Marty bu çok önemli bir konu dedi Gomez. Çok ama çok önemli. Yanlarındaki onbaşıyla asker sanki çoğu kez izledikleri ama unutulmaz anlarını her zaman tat alarak yeniden izleyebilecekleri bir oyun oynuyormuşçasına olanları ilgiyle izliyorlardı. Her şey geciktirilemeyecek denli önemlidir dedi Marty. Her şey önemlidir. Şimdi kalemi tutarak başını kaldırıp onlara baktı. Gözüm burada olduğunu nereden biliyorsunuz? Bir saldırıdan önce bir generalin yerini soruşturmanın niçin önemli bir şey olduğunu anlıyor musunuz? Böyle bir generalin burada olabileceğini nasıl bilebilirsiniz? Çoğu anlat ona dedi Andres'e Gomez. Yoldaş general diye söze başladı Andres. Andre Marty Andres'in rütbe konusundaki yanlışını düzeltmedi. Bu paketi bana hatların öbür tarafında verdiler. Hatların öbür tarafında mı dedi Marty. Evet senin faşist hatların gerisinden geldiğini söylemişti o. Bunu bana yoldaş general şu köprü işi için dinamitçi olarak yanımıza gelen Roberto adındaki bir İngiliz verdi. Anladın mı? Hikayene devam et bakalım dedi Andres'e Marty. Hikaye sözcüğünü yalan, uyduruk ya da palavra sözcüğü gibi söylemişti. Şey general yoldaş, İngiliz bunu general Gorza olabildiğince çabuk götürmemi söyledi bana. Bugün o tepelere bir saldırı başlatıyormuş. Tüm istediğimiz de bu mektubu ona çarçabuk götürüp vermek. Eğer general yoldaş izin verirse elbet. Marty başını iki yana salladı. Andres'e bakıyor ama onu görmüyordu. İş alanındaki bir düşmanın özellikle pis bir otomobil kazasında öldüğünü ya da dürüstlüğünden hiç kuşku duymadığı halde nefret ettiği bir insanın rüşvet aldığını duyan bir insanın hissedebileceği dehşetle karışık bir sevinçle "Goz" diye düşündü Marty. Bu Goz da onlardan biri olmalı. Demek Goz faşistlerle bu kadar açık bir iletişim içindeymiş. Neredeyse 20 yıldır tanıdığı Goz. Sibirya'da Lukas'la birlikte o kış altın trenini ele geçiren Goz. Kolhak'a karşı savaşan Goz. Polonya'da, Kafkaslar'da, Çin'de ve savaşın başladığı yılın Ekim ayından beri burada savaşan Goz. Ama Tukhachevski'ye çok yakındı. Evet, Vorosilova'da. Ama Tukhachevski'ye, peki başka kime? Burada Karkova, hiç kuşkusuz. Sonra Lukas'a, ama tüm Macarlar üç kağıtçıdır zaten. Gal'den nefret ederdi. Goz, Gal'den nefret ederdi. Bunu unutma. Bunu bir yana not al. Goz hep Gal'den nefret etmiştir. Ama Putsuk ayırır. Bunu aklından çıkarma. Ayrıca Duval, onun kurmay başkanı. Bakalım bundan ne çıkıyor. Onun Kopik için budala dediğini işitmiştin. Bu kesin. Bu var. Şimdi de faşist atlarından bu mesaj. Ağacı ancak çürüyen dallarını doğrayarak sağlıklı kılabilirsin. Ancak öyle gelişebilir, serpilebilir bir ağaç. Çürümenin yok edilmesi için göze görünür hale gelmesi gerek. Ama herkes bir yana, şu Goz'a ne demeli? Goz hainlerden biri olmalı. Kimseye güvenilemeyeceğini biliyordu Marty. Kimseye, hiçbir zaman. Karına bile, kardeşine bile, en eski yoldaşına bile. Hiç kimseye, hiçbir zaman. Muhafızlara, alıp götürün bunları dedi Marty. Göz altında tutun. Onbaşı askere baktı. Bu Marty'nin çok sessiz gösterilerinden biri olmuştu. Yoldaş Marty dedi Gomez, delilik etmeyin. Kulak verin bana. Sadık bir subay ve yoldaş olan bana kulak verin. Bu yerine ulaşması gereken bir haber. Bu yoldaş, haberi yoldaş General Goz'a vermek için faşist hatlarının gerisinden getirdi. Şimdi yumuşak bir sesle, götür şunları dedi muhafıza Marty. Onları yok etmek zorunlu bile olsa insan oldukları için onları üzülüyordu. Ama onu asıl etkileyen Goz'un trajediyasıydı. Bu işin altında Goz olmalı diye düşündü. Faşistlerden aldığı haberi hemen Varlof'a ulaştıracaktı Marty. Yok, en iyisi haberi Goz'a kendisinin götürmesi, haberi aldığında da onu seyretmesiydi. Bunu yapacaktı işte. Goz onlardan biri ise Varlof'tan nasıl emin olabilirdi ki? Bu çok özen gerektiren bir işti. Andres Gomez'e dönerek, yani haberi göndermeyecek mi diye sordu bir türlü inanamayarak. Görmüyor musun dedi Gomez. Mikago en su puta madre dedi Andres. Esta loco. Evet dedi Gomez. Kaçığın teki bu herif. Kaçıksın sen. Duydun mu kaçık diye bağırdı. Kırmızı mavi kalemiyle şimdi masanın üzerine eğmiş olan Marty'ye. Duyuyor musun beni çılgın katil? Marty alıp götürün bunları dedi muhafıza. İşledikleri büyük suç yüzünden akılları iyice karışmış bunların. Bu cümleyi çok iyi tanıyordu onbaşı. Daha önce de duymuştu. Seni çılgın katil diye bağırdı Gomez. Hijo de la gran puta dedi ona Andres. Loco. Bu adamın budalalığı onu kızdırmıştı. Bu adam deliyse delilerin yanına gönderselerdi. Alsınlar mektubu cebinden. Tanrı bu kaçın canını alsın. O yoğun İspanyol öfkesi her zamanki sakinliğini, usluluğunu aşmaya başlamıştı. Kısa süre içinde gözü hiçbir şeyi görmez hale gelirdi. Haritasına bakan Marty, muhafızlar Gomez ile Andres'i dışarıya çıkarırlarken üzüntüyle başını iki yana salladı. Muhafızlar ona sövüp sayılmasından keyiflenmişlerdi ama bütün olarak oyun düş kırıklığına uğratmıştı onları. Bundan çok daha iyilerini görmüşlerdi. Andre Marty kendisine sövüp sayan adamları aldırmadı. Sonunda bir sürü insan ona sövüp sayardı. İnsan olarak onlara her zaman üzülmüştü gerçekten. Kendi kendine hep böyle derdi. Kendine kalan ve gerçekten kendisinin olan en son gerçek fikirlerinden biri de buydu. Bıyıkları ve gözleri haritaya, hiçbir zaman gerçekten anlamamış olduğu haritaya bir örümcek ağı gibi ince ve merkezi biçimde çizilmiş kahverengi izlere odaklanmış, orada oturuyordu Marty. Konturlardan yükseltileri ve vadileri kestirebiliyordu. Ama niye bu yüksekliğin olduğunu, tek vadinin niçin bu vadi olduğunu bir türlü gerçekten anlayamıyordu. Siyasal komiserler sistemi yüzünden Tugayların siyasal başkanı olarak müdahalelerde bulunabildiği genel kurmayı da bir ırmağın asla rastlantısal olmayan kıvrımla koşut yol çizgilerinin kestiği yeşil ormanların ortasında kahverengi ince çizgilerle çevrili falan falan numaralı noktaya parmağını koyup işte derdi zayıf nokta burası. tutku dolu siyaset adamları olan Gal ile Kopik bu görüşe katılırlar. Sonra da harekat yerinden ayrılmadan önce tepenin numarasını işitmiş ama haritayı hiç görmemiş, haritada işaret edilen mevzileri kazmış olan insanlar tepenin yamacında ölümlerini bulmak için tırmanırlar ya da zeytin ağaçlarının arasına yerleştirilmiş makinalı tüfekler tarafından durdurulurlar. Tepeye hiçbir zaman ulaşamazlardı. Ya da başka cephelerde tepeyi kolaylıkla alır ama öncekinden daha iyi bir duruma ulaşmazlardı. Ama Marty parmağını gözün karargahında haritaya koyduğu zaman kafasında yara izi olan beyaz yüzlü generalin çene kasları gerilir, seni öldürmem gerekti. Andre Marty şu gri çürümüş parmağını konturlu haritama koymana izin vermeden önce diye düşünürdü. Hiç anlamadığın konulara burnunu soktuğun için ölen tüm adamlara karşılık cehenneme kadar yolun var lanet olasıca. Traktör fabrikalarına, köylere, kooperatiflere, senin adını verdikleri güne lanet olsun. Sembol haline geldim, bu yüzden de dokunamıyorum sana. Git başka bir yerde kuşkulan, buyruklar yağdır. İşlere burnunu sok, insanları kına, doğru onları. Benim adamlarımı rahat bırak. Ama bunları söyleyeceği yerde göz öne doğru eğilen gövdeden, ittirip duran parmaktan, sulu gri gözlerden, gri beyaz bıyıktan ve pis kokan soluktan kaçmak için geriye doğru kaykılırdı yalnızca ve "Evet yoldaş Marty" derdi. "Demek istediğinizi anlıyorum. Ne var ki doğru bulmuyorum. Paylaşmıyorum görüşünüzü. İsterseniz benim başımı ezip bunu deneyebilirsiniz. Evet, bunu söylediğiniz gibi bir parti sorunu haline getirebilirsiniz. Ama yine de katılmıyorum size." İşte böylece Andre Marty oturmuş, başının üzerinde gölgeliksiz elektrik ampulünün çiğ ışığıyla aydınlanan üzeri çıplak masasındaki haritanın üzerinde çalışıyordu şimdi. Kocaman beresini gölge yapması için gözlerinin üzerine çekmiş, saldırı emirlerinin çoğaltılmış kopyasına bakıp bu emirleri ağır ağır özenle ve binbir zahmetle tıpkı Kurmay Koleji'nde genç bir subayın bir problem üzerinde çalışması gibi haritada çözümlüyordu. Savaşa girmişti bile. Zihninde birliklere komuta ediyordu. Müdahale etmeye hakkı vardı. Bunun komuta etme hakkını da doğuracağına inanıyordu. Robert Garden'ın göze mektubu cebinde, öyle oturuyordu orada Marty. Gomez Landres nöbetçi odasında bekliyor, Robert Garden de köprünün üzerindeki ormanlıkta uzanmış yatıyordu. Andres ile Gomez'in ilerlemesi Andre Marty'nin engellemesi yüzünden durdurulmamış olsaydı Andres'in görevinin sonucu değişir miydi konusu biraz kuşkulu. Cephede saldırıyı erteleme yetkisine sahip biri yoktu. Mekanize kuvvetler şimdi birdenbire durdurulamayacak kadar ilerlemişlerdi. Ne boyutta olursa olsun tüm askeri harekatlarda büyük bir dinginlik vardır. Ama bir kez bu durgunluk alt edildiğinde ve harekete geçildiğinde bu harekatların durdurulması, başlatılması kadar güçtür. Ama bu gece beresini öne yatırmış olan yaşlı adam kapı açıldığında ve Rus gazeteci Karkov yanında sivil giysili, deri ceketli ve kasketli iki Rus'la birlikte içeri girdiğinde hala masasında haritasıyla birlikte oturuyordu. Nöbetçi onbaşısı kapıyı onların arkasından isteksizce kapadı. Onbaşının haber verebildiği ilk sorumlu kişi Karkov olmuştu. Karkov nazik biçimde küçümseyici peltek konuşmasıyla "Tovariş Marty" dedi ve çürük dişlerini göstererek gülümsedi. Marty ayağa kalktı. Karkov'dan hiç hoşlanmazdı ama Karkov hem Pravda'nın görevlisi hem de Stalin'le doğrudan iletişim kurabilen biri olduğu için o anda İspanya'daki en önemli üç kişiden biriydi. "Tovariş Karkov" dedi Marty. Karkov başını haritaya doğru sallayarak küçümseyici bir tavırla "Saldırıyı mı hazırlıyorsunuz?" dedi. "İnceliyorum," diye yanıt verdi Marty. Dümdüz bir sesle "Siz misiniz saldıran yoksa göz mü?" diye sordu Karkov. "Bildiğiniz gibi ben yalnızca bir komiserim," dedi Marty. "Yok," dedi Karkov, "çok alçak gönüllüsünüz. Gerçekten bir generalsiniz siz. Haritanız var, dürbününüz var. Ama daha önce bir amiral değil miydiniz siz yoldaş Marty?" "Topçu subayıydım," dedi Marty. "Yalandı bu. Ayaklanma sırasında geminin baş katibiydi gerçekte. Ama şimdi her zaman kendisinin bir topçu subayı olduğunu düşünürdü." "Ah, bense sizin birinci sınıf bir katip olduğunuzu sanıyordum," dedi Karkov. "Benim bildiklerim de hep yanlış çıkıyor. Gazetecilerin özelliği budur işte." Öbür Ruslar konuşmaya katılmamışlardı. İkisi de Martin'in omzundan haritaya bakıyor, kendi dillerinde zaman zaman birbirlerine bir şeyler söylüyorlardı. İlk selamlaşmadan sonra Martin ile Karkov Fransızca konuşmaya başlamışlardı. Pravda'ya yanlış haberler vermemek daha iyi olur dedi Marty. Kendini yeniden toparlayabilmek için sert bir dille söylemişti bunu. Karkov hep iğneleyip küçümserdi kendisini. Bunun Fransızca sözcük karşılığı de gonfler'di. Karkov Marty'nin canını sıkar usandırırdı. Karkov konuşmaya başladığında kendisinin André Martin'in Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi'nce nedenle önem verilerek buraya gönderilmiş olduğunu anımsamakta güçlük çekerdi. Kendisinin ilişilemez, dokunulamaz olduğunu anımsaması da güçleşirdi. Karkov ne zaman isterse ona hep hafif hafif dokunduruyor gibiydi. Şimdi Karkov genellikle o haberleri Pravda'ya göndermeden önce düzeltirim dedi. Pravda'daki haberlerimde hiç atlamam. Söylesenize bana yoldaş Marty, Segovia'ya doğru harekat yapan partizan kümelerimizin birinden Goz'a gelen mesajla ilgili bir şeyler duydunuz mu? Orada kendisinden haber beklediğimiz Gardin adında Amerikalı bir yoldaş var. Faşist hatlarının gerisinde çatışma raporları geçti elimize. Gardin'in Goz'a bir mesaj göndermiş olması gerek. Amerikalı mı diye sordu Marty. Andres Inglis demişti. Demek böyleydi ha? Demek yanılmıştı. O budalalar niye kendisiyle böyle konuşmuşlardı peki? Evet diyerek Marty'ye aşağılayıcı bir tavırla baktı. Siyasi açıdan pek gelişkin olmayan ama İspanyollarla pek iyi geçinen, partizan olarak sicili çok temiz genç bir Amerikalı. Mektubu veriverin bana yoldaş Marty. Yeterince gecikti zaten. Ne mektubu diye sordu Marty. Bunu söylemesi salakçaydı biliyordu. Ama yanıldığını bu denli çabuk kabul edemezdi. Küçük düşme anını geciktirmek için söylemişti bunu. Karkov çürük dişinin arasından geçiş iznini de dedi. André Marty elini cebine sokup mektubu masanın üzerine koydu. Karkov'un gözlerini içine dikti gözlerini. Tamam. Yanılmıştı. Artık bu konuda yapılacak bir şey de yoktu. Ama aşağılanmayı asla kabul etmeyecekti. Karkov yumuşak bir sesle serbest geçiş iznini de dedi. Marty onu da mektubun yanına koydu. Karkov İspanyolca yoldaş onbaşı diye seslendi. Onbaşı kapıyı açıp içeri girdi. Hemen André Marty'ye baktı. André Marty de ona av köpekleri tarafından kıstırılmış yaşlı bir yaban domuzu gibi bakarak karşılık verdi. Marty'nin yüzünde ne korku ne de aşağılanmışlık duygusu vardı. Yalnızca kızgındı. Yalnızca geçici olarak kıstırılmıştı. Bu köpeklerin kendisini asla yakalayamayacaklarını biliyordu. ''Bunları nöbetçi odasındaki iki yoldaşa ver. Onları General Goz'un karargahına götür.'' dedi Karkov. ''Çok gecikilmiş zaten.'' Onbaşı dışarı çıktı. Marty adamın çıkışını izledikten sonra Karkov'a baktı. ''Tovarış Marty.'' dedi Karkov. ''Ne kadar dokunulmaz olduğunuzu öğreneceğim sizin.'' Marty onun gözlerinin içine bakıyordu. Hiç sesini çıkarmadı. ''Onbaşı ile ilgili kötü planlar kurmaya da başlamayın.'' diye sözlerini sürdürdü Karkov. Haber veren onbaşı değildi. O iki adamı nöbetçi odasında gördüm. Onlar söyledi bana. Bu yalandı. Umarım herkes hep benimle konuşur. Bu doğruydu. Konuşan yalnızca onbaşı olmakla birlikte. Ama bu inancı taşıyordu Karkov. İnsanların kendisine kolayca yaklaşabilmelerinden ve onun yardımsever ve insancıl duygularından kaynaklanıyordu bu inancı. Karkov'un alaya almadığı tek şey buydu. Bilir misiniz ki ben Sovyetler Birliği'ndeyken insanlar Azerbaycan'da bir kasabada herhangi bir adaletsizlik söz konusu olduğunda bana Pravda'ya yazarlar. Bunu biliyor muydunuz? Karkov bize yardım eder derler. André Marty yüzünde öfke ve hoşnutsuzluk dışında başka bir ifade olmaksızın bakıyordu Karkov'a. Şimdi aklında Karkov'un kendisine karşı olmasından başka bir düşünce yoktu. Tamam Karkov gücün falanın filanın ama yine de kolla kendini. Bu başka bir şeydir diye sözlerini sürdürdü Karkov. Ama ilki aynıdır. Sizin ne kadar dokunulmaz olduğunuzu araştıracağım bir yoldaş Marty. O traktör fabrikasının adını değiştirmek mümkün mü, değil mi öğrenmek istiyorum bir.